Akademi Lazerdiş'in sunduğu Art Net Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
Ben Ceyir Sadık.
Ve evet, 68. bölüm artık şeytanın bacağını kırdık ve nihayet bir sponsorumuz var Ceyir.
Evet, sponsorlu ilk bölümümüz. Çok mutluyuz. Dişlerimiz ışıldıyor.
Ve o yüzden de konuyu 68 bölüm sonra tabii ki sponsorumuz olunca görmemiş gibi diş hekimliği, dişçilik, diş gibi konuları seçtik. Şu an konu başlığı söyleyemedim çünkü burada bir hassasiyet var. Asla dişçi demememiz lazım Celil. Bu çok hassas
bir konu. Ben bunu acı bir tecrübeyle yaşamış bir insanım.
Hemen o zaman hikayenle başlayalım.
Bir gün barok sanatta bir dişçi, Jan Steen'in dişçi eseriyle ilgili bir yazı yazmaya karar verdim. Ve saatlerimi harcayıp yazıyı yazdım. Daha sonra Twitter ve Instagram'da Jan Steen işte dişçi atıyorum 1645 yılında yaptığı eseri anlatacağım bugün size dediğimde diş hekimlerimizden inanılmaz bir linç yedim. Diş hekimlerimiz bana dedi ki dişçi değil lan o diş hekimi falan diye böyle inanılmaz yorumlar.
Bence lan dememişlerdir.
Yen oldu bu arada, tartıştığım oldu.
Ha okey.
Dişçi değil diş hekimi. Neredeyse dedim ki hashtag başlatacaklar. Hani tek yorumda anlamadığımı düşünerek bütün yorumları dişçi değil diş hekimiyle doldurdular abi. Yani bayağı bununla uğraştılar. Dişçi değil diş hekimi. Bana öğrettiler o gün. Ve ben bunu asla unutmayacağım. Ama ben de onlara şunu anlatmaya çalıştım. Ama herkes yorum atıp kaçtığı için hiç kimseye bir şey anlatamadım. Jan Steen'in Dişçi adlı eserindeki diş hekimi hekim değil. Dişçi de değil. Bir berber. 17. yüzyılda insanların şişen dişlerini, artık çürük dişlerini penseyle çekmek suretiyle inanılmaz bir işkence sahnesine dönüşüyor bu sahneler. Ve barok sanat hareketi, teatral ifadeyi yansıtmayı çok seven bir dönem olduğu için günlük yaşamın da sanata barok sanatla girdiğini, daha çok çoğaldığını düşünecek olursak sanatçı diyor ki ben çok çeşitli teatral ifadeyi nasıl verebilirim? E şimdi düşün, sen bir barok ressamsın, tamam mı? Hayatın içinden sahneler bulmak için köylere, kasabalara gidiyorsun böyle taşrada. Sonra o kasabalardayken atlı arabasıyla gezen seyyah berberleri görüyorsun. Bu seyyah berberler orta çağdan itibaren var aslında. Orta çağda bunlar, hatta barok döneme kadar, hatta daha sonrasına kadar atlı arabalarına binerler. Yanlarına bir çırak alırlar ve bir köye giderler. Derler ki kırpılacak var mı? Bütün köy, kasaba gelir, sıraya geçer. Bu adam bunların güzel bir sakalını, saçını keser. Sonra der ki bir hastalığı, çibanı vesaire olan var mı? Sonra çibanlılar gelir, çibanlarını yaktırırlar. Sonra kırık çıkıklar tedavi edilir. Sonra da dişler çekilir. Yani çok yönleneceğimiz bir tedavi karavanı, tamam mı? Bunlar dişçi, yani diş hekimi değil. Bunlar dişçi. Ben bunlara özel olarak aslında hani diş hekimi desem o insana asıl diş hekimlerimize ayıp olur diyerek bunlara dişçi diyorum. Dişçinin tanımı budur tam olarak. Böyle de sanat tarihinde dişin ne işe yaradığını da göstermiş oldum.
Dinleyicilerimizi biz yine de uyaralım. Dişçi değil, diş hekimi. Lütfen buradan da sponsorumuzun desteğiyle de böyle bir duyuru yapmış olalım. Ufak bir bilgi verelim. Akademi Lazerdiş yerleri Kozyatağı'nda ve zaten iletişim bilgilerini bölüm notlarında da paylaşıyor olacağım. Sağ olsunlar, 4 bölüm boyunca sponsorumuz olacaklar. Zaten sahiplerinden Seçkin Bey benim yüz yüze tanışma fırsatım da oldu. Benim kuzenim diş hekimi. Bir an dişçi diyecektim ama son anda
toparladım. Hatta diş diyecektim yani. Benim kuzenim diş. Sponsor alınca artık akrabayı sokmak. Hani benim kuzenim de diş.
Bugün sponsorumuz olan Akademi Lazerdiş'te dişlerimi tedavi etmişti. Orada tanışma fırsatımız oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla da yine onlara gelen hasta denir herhalde. Çünkü böyle bir hassasiyet var ya. Dişlerine rahatsız olan hastaları.
Asıl onlara gelen dişçidir.
Bir şey söyleyeyim. Bugün aşırı politik doğrucu olduk. Böyle kavramları çok doğru söylemekle ilgili. Hasta diyebiliriz ama. Kendilerine gelen hastalardan da çok fazla biz dinleyenler varmış. O yüzden böyle bir destek olmak istediler. Ben fazla pot kırmadan aslında bugünkü meselemize gelelim.
Şey falan diyeceksin sandım işte. Akademi Lazer'de kırık çıkık. Çıman bunlara da aynı zamanda bakılıyor falan gibi gireceksin diye düşündüm.
Şimdi şöyle düşünülmesin tabii ki böyle bir sponsorluk teklifi geldikten sonra konuştuk hani hangi bölümleri yapabiliriz gibisinden. Celil'le hemen paylaştığımda bunu kendisi de o zaman neden dişlerle ilgili bir bölüm yapmıyoruz? Çünkü sanat tarihinde çok fazla işlenen bir konu diye. Sinema tarihinde ya tamam çok işleniyor diyemeyiz ama birçok film var bununla ilgili. Veya diş filmlerden sahneler var.
Ben bugün çok kötü şakalar yapacağım. Böyle.
O yüzden de güzel bir bölüm. Daha öncesinde de zaten yapmamıştık. O yüzden de bu haftanın bölümünü dişlere ayırdık. Dişler deyince öncelikle bir dişler üzerine konuşalım. Diş sağlığına dikkat eder misin Celil?
Yani.
Günde fırçalıyor musun dişlerini?
Evet fırçalıyorum.
Bende de 17 yaşından böyle bir alışkanlık oldu gerçekten. İki kere fırçalamazsam gerçekten de kendimi rahatsız hissediyorum.
Ya o bende de var ama şimdi şöyle bu soruyu yönelttiğinde artık günümüzde diş bakımı bambaşka bir şeye dönüştü ya. Yani mesela düzenli olarak beyazlatanlar, törpületenler, implantlar, dişine bakıyor musun sorusunun cevabı. Hani böyle sırıttığın zaman parlayan bir ağız anladın mı benim için?
Ben onu böyle sevmiyorum ama. Yani. Bembeyaz dişleri sevmiyorum. Beni çok rahatsız
evet, ediyor. Biraz şey zaten yapay da geliyor, yapay gözüküyor. Bilmiyorum hani sevmiyorum, seviyorum diyemem şimdi.
Ama benim en anlamadığım misvaktır. Yani o misvağı nasıl kullanıyorlar hiçbir fikrim yok. Özellikle dindar arkadaşlar çok sık bir şekilde kullanıyor. Belki de bu arada çok faydalıdır. Bilgim yok ama.
Neden? Ben aradaki bağlantıyı bilmiyorum galiba şu an.
Neyi? Misvağı mı?
Misvakla evet.
Misvağın ne olduğunu biliyor musun?
İşte dişleri eskiden misvak diye bir şeyle fırçalıyorlarmış. Ama içeriğini bilmediğim için mesela İslamiyet'le bağlantısı üzülmedim.
Hiç misvak gördün mü?
Görmedim de galiba.
Bir şey gibi, ağaç gibi bir şey galiba.
Reçine evet. Gibi bir şey.
Dal gibi bir şey. Onu böyle şey yapıyorsun, dişlerine tamam. Sürüyorsun. Sanırım o yöreye ait. Anladım. Hani İslam'ın doğduğu toprakları da çok sık kullanıldığı için sanırım günümüzde de kullanılıyor olabilir. Yani çok geçmişini bilmiyorum ama özellikle dindar hassasiyetten dolayı kullanan birçok insan var diye duyuyorum. Hatta şimdi o kadar komik ki misvaklı şeyler çıktı. Diş macunları falan çıktı. Bu kapitalizmle ne yapacağını şaşırdı.
Bunları bu kadar biliyor olmuşsun.
Ben çalışıp geldim dersime.
Evet dinleyicim. Gerçekten.
Peki önce sanat
gerçekten
tarihi.
Gerçekten akademiymiş var. Gerçekten. Gittiğin zaman tedavi sırasında bilgilendiriyorlar falan.
Yani bir de boşuna 5 yıl okumuyorlar. Herhalde bir şeyler öğretiyorlardır. O zaman istiyorsan sanat tarihi kısmıyla başlayalım. Zaten o dişi diş hekimi. Evet sen anlattın
yani
ama.
Giderken anlattım aslında. Biraz daha detaylandırayım. Yani özellikle de şimdi bu barok sanattan daha önceki pek çok yayında da bahsettik ya. İşte çok chiaroscuro var, işte gölge ışık oyunları, teatral ifadeler falan bunlar çok seviliyor. Ama kilise ne zaman ikiye bölünüyor? Yani Katolik kilisenin karşısına Protestan kilise çıkıyor ve Protestanlık anlayışıyla birlikte imge yasağı geliyor. İmge yasağı demek artık İncil, Tevrat sahneleri yapılmayacak demek. Ama tabii bütün işte Hollanda'da sadece Protestanlar mı yaşıyor? Hayır. Bu yüzden Hollanda'da siz Katolik düşünceye ait resimler de görebilirsiniz. Havariler, peygamberler de görebilirsiniz. Ama daha çok günlük yaşam sahnesi görürsünüz. Hani buna pek çok sanatçı örnek verilebilir. Hepimizin bildiği şey var ya, Johannes Vermeer, İnci Küpeli Kız. Onun mesela pek çok günlük yaşamı, özellikle kadının aile içindeki, toplum içindeki yerine göndermeler yapan pek çok resmi var. Şimdi hani mesela onun aynı okul çıkışlı, onun döneminde yaşamış aynı okul çıkışlı başka bir sanatçı daha var. Benim çok sevdiğim bir sanatçı, Jan Steen. Steen çok komik bir ressam. Genelde neşe dolu aileler, kalabalık aile sahneleri, aile eğlenceleri, bayramlar bunları resmettiği gibi. Bir de işte komik hiciv resimleri yapıyor. Onun da çok yaptığı örnek var, dişçi teması ile ilgili. Dişin çekilme anını gösterir. Hani çünkü o teatral ifadeyi bu sayede çok daha rahat verebiliyor ressamlar. Çünkü hani şey var mesela dişi çekilen bir figür var. İşte bu kimi zaman çoban bir çocuk, kimi zaman böyle kaba saba sakallı bir adam. Dişi çekiliyor. Dişi çeken adam çok mutlu gözüküyor, gülüyor. Ki şey bir ortam bunların çoğu böyle karanlık, ahşap masalar falan filan böyle hani içki içilen bir ortama benziyor zaten. Bir hana benziyor. Bu işte diş hekimi böyle penseyle dişi zorlarken adam inanılmaz bir yüz ifadesiyle acı çektiğini ressam bize hissettiriyor. Aynı zamanda kompozisyonu da dolduruyor atıyorum. 5 figür, 10 figür, 15 figürle dolduruyor. Diğer figürlerin hepsi dişin çekilme anını izledikleri için hepsinin yüzü bir garip. Hani olur ya işte acı çeken birine bakarken bizim de yüzümüz sanki o acıyı biz de yaşıyormuşuz gibi böyle bir elişir bücüşür. Onun gibi düşün. Böyle bütün suratlar farklı farklı. Bir hal alıyor. Yani bu yüzden özellikle 17. yüzyıla bakarsanız yani 1600'lü yıllara bakarsanız çok sayıda diş sahnesi olduğunu, dişin çekilme anının gösterildiği pek çok sahne görürsünüz. Ben diyeceğim bu kadar zaten.
Nedense çok fazla diş hekimlerinden korkuyoruz. Senin var mesela?
Var ya. Yani bak en son sana çok saçma bir şey anlatacağım. Aklıma bir anda geldi. Şöyle söyleyeyim. Başıma gelen şu. Ağzınızın sağ tarafını düşünün. En arka iki azı dişin arasında bir şey oldu. Bir şey ısırırken dişim kırıldı, tamam mı? Böyle şu ucu kırıldı gibi bir şey oldu. Böyle bir kuru yemiş mi yiyordum? Bir şey ta bir buçuk yıl, bir yıl falan oldu. Bir buçuk yıl oldu. Ve o günden sonra böyle dişim ağrıdı, biraz şişti, bir şeyler oldu. Dişçiye de çok gitmedim korktuğum için. Ondan sonra böyle bir o indi, tamam mı? Kendi kendine geçti. Ama bu sefer iki dişimin arasında çok keskin bir şey var. İnanılmaz keskin. Dilimi yara yaptı. Ağzımın içi kanıyor. Dilim şişti abi. Ve dişçiye gittim. Çünkü o herif dişçiydi. Diş hekimi olsaydı benim sorunumu çözerdi. Gittim tamam bir tane dişçiye. Dedim ki benim dedim ağzımın içinde bir şey var. Dilimi yara yaptı. Zaten dişimde bir kırık olmuştu. Bir şey ısırmıştım. Ondan sonra dedim dişimin arasına girmiş bir şey var. Abi röntgeni çekti. Işıklar tuttu. Herif ağzımın içine girdi. İki gün ağzımın içinde gezdi. Ama diyor ki adam hiçbir şeyin yok kardeşim. Diyorum ki hocam benim dilim neden böyle kesik? Dişin kesmiştir diyor, tamam mı şimdi? Abi diyorum şimdi dişim benim 30 yıldır dilimi kesmiyorken neden şimdi dilimi kesti? Bir de neden altını kesiyor? Hani böyle özellikle. Üstü kırıldı çünkü diyorum. Ha bulamadı. Aradan iki gün geçti, artık tahammül edemiyorum, hiçbir şey yiyemiyorum, tamam mı? Oturdum ağzımın içine böyle ışığı tuttum, aynaya karşıma aldım. Abi kürdanla mürdanla 40 dakika falan uğraştım ve iki dişimin arasından başka bir diş ucu çıkarttım abi. Diş parçası çıkarttım. Çok saçma değil mi ya? O kırılan diş araya girmiş abi.
Sen de ufaktan bir diş hekimliğine giriş yapmışsın.
Evet, sonra tabii ondan sonra gittim işte gereken neyse onları yaptık.
Bilmiyorum nedense böyle bir çok diş hekimliği korkusu vardır. Filmlerde de çok sık bir şekilde işleniyor. Özellikle küçüklükten gelen. Hatta yetişkinlerin de benzer şeylerini biliyoruz. Korkularını biliyoruz. Birkaç tane şimdi filmden bahsedelim istersen. Mesela Hangover dediğim zaman belki hemen aklına gelir. Stu karakteri. Kendisi de bir dişçidir ve o gece hemen hikaye hatırlatayım. Muhtemelen birçoğunuz Hangover filmini izlemişsinizdir. Tam böyle arkadaşlarla bir araya gelip hafif böyle kafalar güzel olduğu zaman izlenecek. Eğlenceli bir filmdir bu arada. Ben bayağı bir severim. Orada da aslında bekarlığa veda partisi için Las Vegas'a gelir bir dört arkadaş. Kayınpederi damadın bir madde verir. Bunlar da ama çok ağır bir madde. Bunlar da o yaşadıkları geceyi hatırlayamazlar. Ertesi sabah uyandıklarında damadı bulamıyorlar. Ya,
şey, Alan mı?
Kayınbiraderi.
Kayınpederi
mi dedim? O zaman hemen düzeltiyoruz. Kayınbiraderi. Bir türlü damadı bulamazlar ve bu üç kafadar Las Vegas'ta damadı ararlar. O anda da hep o gece yaşadıkları, hatırlamadıkları gece yaşadıkları şeyler önlerine gelir. Orada da Stu karakteri ki kendisi zaten dişçi, bir tane dişinin olmadığını görürüz. Sonrasında anlarız ki bu burası spoiler, kusura bakmayın ama söylemek zorundayım. Kendisi dişini çekmiştir. O yüzden herhalde en ünlü dişçilerden bir tanesi olur. Horrible Bosses diye bir film var. Biliyor musun?
Yok.
Horrible Bosses filmi. Bu arada tavsiye ederim. O da Hangover tarzı bir film. Çıtır çerezlik bir film. Orada da yine ana karakterlerden bir tanesi dişçi ve yine çok başarılı bir dişçi var. O da Jennifer Aniston oynuyor. Jennifer Aniston'u sever misin?
Yani yok ya. Çok hani böyle izledim.
Aslında güzel bir kadın ama sanki abartılıymış gibi geliyor.
Bana güzel de gelmez bu arada. Yani ben güzel de bulmam.
Orasını bilemeyeceğim ama hani yine de bu kadar sükse yaptığına, bu kadar bilindiğine göre bir güzelliği vardır.
Ya hayır ben kendi açımdan söylüyorum.
Ama bu filmde gerçekten o diş hekimliği yaramış. O yüzden de bayağı güzel gözüküyor.
Sen beğendin herhalde o yüzden.
Ben beğendim. Ya Brad Pitt abimiz beğenmiş. Ben mi beğenmeyeceğim? Yani Celil'cim.
Evet, ondan sonra bırakmış.
Ne yani bıraktı diye şey mi olacak? Bu ne kadar çiğ bir yorum.
Nasıl çiğ bir yorum?
Bırakmışsa bırakmış. Belki Jennifer Aniston bıraktı. Nereden biliyorsun?
Ya öyle geyik olsun diye söylediğim şeyler üstünde.
Özellikle çocuk filmlerini çok fazla kullanılır. Charlie ve Çikolata Fabrikası filmini izlemiş miydin?
İzledim.
Orada Willy Wonka'nın babası aslında diş hekimi ve oğlunun dişlerinin çürüme ihtimaline karşı onun çikolata yemesini istemiyor ve çocuğu baskılıyor. Aslında orada da yine bir böyle bir kötü adam. Diş hekimliğini yine bir şeytani tarafta görüyoruz. Bütün o Willy Wonka'nın sonrasındaki o çikolata fabrikasını kurması ve sonrasındaki yaşananlar aslında biraz o baba travmasından geliyor. Diş hekimi baba travmasından geliyor. Yine benzer bir çocuk filminde aslında diş hekimi kullanımı yine şeytani. Finding Nemo'da görüyoruz. Nemo'daki aslında o oğlunu Nemo'yu kaçıran adam scuba dalışçısı ama bir yandan da diş hekimliği yapıyor Sydney'de. Aslında şey de babada mı o muayenehaneyi bulmaya çalışıyor. Nemo'yu orada tutuyorlar. Yine o çocukların en büyük korkusu üzerinden. Bir şeytanlaştırma var şimdi bak filmleri konuştuğum.
Ama korkuyor. Çocukken ben de yani babam falan zorla dişçiye götürdü beni yani.
Korkulur. Ya bunun dışında da böyle ucuz, basit çocuk filmlerinde çok sık bir şekilde kullanılır yani. Bunların çok fazla isimleri de aklıma gelmiyor. Böyle çok ünlü filmler de değiller ama şeyleri hatırlıyorum yani. Küçüklüğümde de bu konsepti çok kullanıldığını hatırlıyorum. İzlemediğini biliyorum. Marathon Man diye bir film var. 1976 yapımı. Aslında Dustin Hoffman'ı Laurence Olivier oynuyor ve Laurence Olivier eski bir Nazi. Ve Auschwitz kampında da insanları konuşturmak için o diş hekimlerinin kullandığı şeyleri kullanıyor. Taktikleri falan kullanıyor.
Ne kadar iyi olmuş diş hekimleri.
Diş hekimlerinin kullandığı demeyeyim de yani o insanların o dişleri üzerinden aslında oluşturuyor. Oradaki kötü adam Laurence Olivier'in oynadığı kötü adam insanları konuşturmak için o aslında dişlerinden insanlara işkence yapıyor. Old Boy filmi bilirsin. Old Boy filmindeki sahneyi hatırlıyor musun?
Bilirim de ben Old Boy'u çok hatırlamıyorum. Yani çok
Old Boy filminde ana karakter intikamını en sonunda o dişler üzerinden alıyor. Aslında bir noktada kastrasyon gibi de düşünebiliriz.
Evet.
Yani o gücünü elinden almak gibi kullanıyor diyebiliriz. Dogtooth filmi var Lantimos'un. Bu köpek dişleri aslında düşmezmiş. Dogtooth filmi de şöyle bir film Celil. Bir anne ve baba var. 3 tane çocuğunu evlerine kapatıyorlar ve garip bir dünya kuruyorlar. Kendilerini o dış dünyadan soyutlamak için, öbür dünyanın kötülüklerinden korumak için. Ve çocuklar çok büyük olmasına rağmen böyle çocukça hareket ediyor. İşte kullandığı dil farklı. Ve diyor ki, eğer ki köpek dişiniz düşerse bu evden ayrılabilirsiniz. O zaman büyümüşsünüz demektir. Evden ayrılmayla hak kazanırsınız diyor. Ama biliyoruz ki biz köpek dişi aslında hiç düşmeyecek. Ama en sonunda o evin büyük kızı buna dayanamayacak ve kendi köpek dişini bir şekilde çekecek. Ama o çekiş sahnesi bu arada inanılmaz zorlu. Şey olur ya eskiden, bilmiyorum küçüklüğünde oldu mu, böyle sallanan dişin olur ve ip bağlarsın ve çekersin. Bu arada filmde başka bir teknik kullanılıyor. Çok daha acımasız bir teknik kullanılıyor. Sen hiç yapılmış mıydı mesela?
Ben kendim yaptım abi.
Kendin yaptın.
Evet, kendim küçükken dişçiye gitmemek için kapıya dişimi bağladım ve o saçma sapan ipli teknikle kendi dişimi çekip ondan sonra da ben gide dişimi çektim falan diye bizimkiler gösterdi.
Bir de o diş çekildikten sonra onu bir yere atarsın. Bir şey yapardın, bir seronomisi var.
Yastığının altına koyuyorsun, diş perisi gelsin.
Evet, diş perisi.
Ha, karşı dama atıyormuş.
Evet, ben de onu hatırlıyorum. Karşı dama atıyorsun. Ve bir dilek diliyorsun galiba. O dileğinde gerçekleşiyor gibi bir durum vardı. Ah ah, çocukken bizi neler nasıl kandırmışlar Celil'cim.
Evet.
Onun dışında vampirler var. Yine onların da köpek dişleri. Özellikle o dişler tabii ki yırtıcılarda genelde çok daha gelişkin olur. Biraz da bundan esinlenerekten vampirlere konmuşlar. Vampirleri vampir yapan en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında dişleri. Vampir filmlerini sever misin?
Şu anda True Blood izliyorum.
True Blood. O bir dizi galiba değil mi?
Vampirlerle ilgili ben severim. Çünkü çocukluğumda Blade ile büyüdüm.
Hı hı.
Ondan sonra Blade 2'ye sinemada gitmiştim. Galiba ortaokuldaydım. Yani hayatımda en unutmadığım günlerden biridir herhalde. Karanlık dünya severdim yani. Hani o vampir filmlerin hepsinde vardır ya. Herkes lateks giyer falan. İşte kan, siyah, metal müzik falan. Güzel. Ondan sonra şeyi çok severim ben. Brad Pitt ile Tom Cruise'un vampir günlüklerini çok severim. Vampir günlükleri değil mi o?
Evet, evet. Interview with Vampire.
Onu çok severim.
Klasik Dracula filmi var.
Klasik Dracula var. Onu severim. Şeyi severim. Böyle ya hatırlayamıyorum. Bir film izlemiştim ben. Galiba Anthony Hopkins Kurt Adam'dı. O filmde vampir var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama sanki film böyle 1800'lerde 1700'lerde geçiyor gibiydi. Hatırlayamadım ama tekrar bulursam izlemek istiyorum. Yazacağım durum herhalde. çok hatırlıyorum. İşte Karanlıklar Ülkesi falan vardı. Tabii bunlar çok şey filmler bu arada. Hani düşük diyeyim hani ne bileyim hani...
Eğlencelik.
Eğlencelik filmler yani keyifli filmler. Ama severim yani o dünyayı.
Underworld'u sinemada izlemiştim ve sinemadan çıktıktan sonra böyle gözlerim kamaştı. Filmin neresi tamamı karanlıktı. Ve öyle evet. Bir film hatırlamıyorum yani. Bütün filmin karanlığı.
Hepsini izlemişimdir yani. Evet.
Kate Beckinsale. O kadın oyuncu da bayağı bir böyle popülerdi. Evet. Böyle büyük sükseyle çıktı. Şu an ortalıkta yok. Hiç hatırlamıyorum filmi.
Yani herhalde yetti dedi anladın mı? Çünkü bayağı izlendi o filmler. Başka vampirli ne vardı ya?
Ben çok izlemedim ama Buffy the Vampire vardı.
Yok onu da izlemedim. Böyle başka bir şey daha varmış ama Yeşen izlemiş ben izlemedim.
O yıllarda özellikle 2000'lerin başında falan genç kızların çok sevdi. Aa bak genç kızlar deyince Twilight var. Hiç izledin mi Twilight'ı?
Twilight izledim abi ya.
Ben izlemedim ha.
Yani şöyle normalde birinci filmini ilk çıktığında izlemiştim. Geçenlerde böyle bir şey de vardı. Açtık arkada çalsın diye bayağı bir güldük. Eğlendik. Yani izledik. Biraz şey abi yani hani böyle oyunculuk adına, yönetmenlik adına, senaryo adına hiçbir şeyin olmadığı, herkesin pozlar kestiği. Ya biraz cringe geliyor. Mesela şimdi True Blood, Eşan çok seviyormuş. İşte çocukken falan çok böyle severek izlemiş. Tam onun çocukluğuna denk geliyormuş. Dedi ki işte True Blood izleyeceğim ben dedi. Ben de oyun oynuyorum tamam mı? Bir bölüm, iki bölüm, üç bölüm falan derken şimdi üçüncü sezondayız. Ben genel hep oyun oynuyorum ama bayağı konuya hakimim yani. Şimdi bayağı Eşan da herhalde üçüncüyü falan izliyor. Orada da böyle işte bir vampir dünyası yapmışlar. İlginç bir şey. Mesela işte mitoloji var. Yok Dionysoslar falan filan bunlar adak adamalar. Her şey var yani. Biraz Amerikan
horror
tadı var. Amerikan horror story tadı var biraz. Ya bunlar şey işte eğlencelik yapımlar.
Aslında Twilight çok hani eleştirilir o filmin çok kötü olmasından kaynaklı ama hem Kristen Stewart hem de Robert Pattinson sonrasında bayağı ünlü oldu. Hatta Robert Pattinson yavaş yavaş böyle jön oyuncu olmaya doğru
ya
gidiyor.
Bak, şöyle bir şey var. Alacakaranlık bir kitap serisiymiş. Hı-hı. Ve hani bu kitap serisi çok okunan, çok zaten fanı olan. E bir de üstüne buraya Robert Pattinson gibi yakışıklı bir herifi koyduğunuzda ki Kristen Stewart'ın çok iyi bir partner olduğunu düşünmem ona. Yani biraz soluk moluk durmasından dolayı belki şey yaptılar.
Bence güzel kız bu arada.
Bence değil bu arada. Ve işte
bence Robert Pattinson yakışıklı.
Robert Pattinson da çok yakışıklı değil bu arada. Doğru söylüyorsun. Günümüzdeki işte adamın biraz imajı, işte artık hani onun Nolan filmlerinde görmemiz ya da Lighthouse gibi filmlerde izlememiz. Ben mesela King'i izlemiştim. King diye bir filmde Francis Prince'ini oynuyor. Mükemmeldi mesela. Ama Twilight'ta baktığın zaman ben birkaç yerde sesli güldüm verdiği tepkilere. Yani yaptığı oyunculuğa böyle haykırarak güldüm. İkisinin de öyle. Diğer oyunculardan bahsetmiyorum. Sadece başrole bile oyunculuğu nedeniyle güldüğümüz bir filmdi. Ama kat ettiği mesafeye bak. Özellikle Robert Pattinson'a. Yani hani Robert Pattinson özellikle çok ayrı bir yere geldi. Hiç mesela Robert Pattinson deyince az önce onun konusu açılınca bak en son aklıma Batman geldi biliyor musun? İlk aklıma gelen böyle şeydi Lighthouse'du ve King'de oynadığı Franz Benz'di. Yani onları hatırlayınca pardon Robert Pattinson deyince onları hatırladım. Mesela Batman bilmiyorum hani konuştuk gerçi de çok yakışmamış ama hani yine elinden geleni yapmış anladın mı?
Ama evet. Özellikle de yani bence filmi yapan insanlar da o tarz biraz daha böyle ergene benzeyen daha genç bir Batman tasarladıkları için öyle bir oyuncu seçmişler. Bence de normalde de başkasının seçilmesi lazımdı.
Evet evet.
O yüzden konsepte uyuyor ama biraz önce senin söylediğin gibi Lighthouse'da bambaşka bir seviyede. Hele ki William Dafoe ki müthiş bir oyuncudur.
Evet.
Onun karşısında çok sırıtırsın kötü oynarsan. O zor rolün altından çok başarılı bir
şey. Bunu sana şöyle söyleyeyim. Ben Lighthouse'u açtım ve Robert Pattinson o kadar iyi oynuyordu ki bak Defoe'yi gözüm görmedi birkaç nokta hariç ama yani bir de şey var ya hani bu herifin Alacakaranlık'tan sonra o seviyede oynadığını görmek hani filmin sonuna kadar daha ne yapacak diye izledim yani sadece o sahnesini böyle bekledim bir sonraki sahnede ne olacak falan diye çok iyiydi yani.
Önü çok açık.
Evet.
Biraz Tenet bence zayıf parçasıydı. Yani kendisinin oyunculuğu değil ama film bence.
Orada evet düşük. Onu diyecektim. Film düşük orada yine başarılıydı bence.
Sırıtmıyordu.
Ben yani. Orada başrolü beğenmedim.
O da Denzel Washington'ın oğlu David Washington. Torpilli midir bilmiyorum ama. Ben yine de bu arada fena bir oyuncu değil. Karakter çok kötüydü.
Yani, evet o da var. Yani karakter yani
adamın
değil.
Adamın da yapabileceği bir şey yok. Normalde bir filmde de dış görünüşünden karakterle ilgili bir sürü çıkarsamada bulunabiliyorsun. Diş de önemli bir kısım vücudumuzda, yüzümüzdeki. Bazı filmlerdeki buradaki deformasyon da çok dikkat çekebiliyor. Mesela Fight Club'da da aslında Brad Pitt'in oynadığı karakter Tyler Durden'ın bir dişinin eksik olduğunu biliyoruz. Kırık olduğunu görüyoruz.
Evet, korku filmlerinde falan da böyle dişlerini açar katiller çarpık çırpıktır.
Evet, çırpık böyle çürük.
Ağzına benzer böyle. Şeyde vardı mesela, Ralph Fiennes geldi aklıma. Ralph Fiennes'in şeyi vardı. Kızıl Ejder filmindeki ağız yapısı hatırlıyor musun? İnsanların evet. Dişinden buluyordu mesela böyle. Yani diş kalıbını çıkarıyorlardı polisler. Oradaki de çok karakteristik. Şey vardır, Lord of the Rings'de Maud diye bir karakter vardı. Tabii kesilmiş sahneler de vardı ama öyle kocaman.
Ben hatırlayamadım çünkü.
Kesilmiş sahneler de vardı kocaman. Bunlar Mordor'un kapısına gidiyorlar ya. Sauron'un eli miydi neydi öyle bir şey? Sauron'un ağzı mı? Öyle bir şey diyorlar. İşte geliyor o elçi gibi konuşuyordu falan. Ama genel olarak korku filmlerinde de bu dişler, ağızlar çok kullanılıyor. Joker'de bile var mesela. Phoenix'in dişi, ağız yapısı falan çok korkunçtu yani şeyde de, Joker'de de bu arada.
Yine Violet Heart, David Lynch'in bir filmidir. Orada da William Dafoe'nun dişleri böyle gariptir. Senin söylediğin çok doğru. Hani korku filmlerinde çok fazla kullanılır. Özellikle bu redneck denir. Türkçe'ye beyaz taşralı diye çevirebiliriz. Özellikle Amerika'nın güney kısmında yaşar. Cahilleri böyle tanımlamak için. Sanki dişleriniz beyazsa böyle tamsa.
Şey diyorsun, Amerika'da böyle işte Mississippi'de falan böyle yaşayan, silah yasağına evet diyen, her pazar kiliseye giden çok Katolik kesimi diyorsun.
Çok Katolik olmasına değil yani.
Trump destekçisi.
Dini de destekliyor ama neden desteklediğini bilmiyor. Cumhuriyetçi, senin söylediğin gibi. O güneyde ırkçı, inanılmaz ırkçı oluyorlar. Ve böyle ağızlarında bir ot olur hep. O şekilde devamlı onları çiğnerler falan.
Bir de İngilizceleri de anlaşılmaz. Falan diyorlar.
Evet. Ucube, yani aslında ucube karakterler için de çok kullanılır bu diş deformasyonu. Bir de bazen de şey vardır, böyle dişlerin çok iyi olması da rahatsız eder ya. Hani biraz önce söylediğim gibi bembeyaz. Filmlerden değil de Cristiano Ronaldo beni çok rahatsız eder. Mesela Cristiano Ronaldo...
Ama hakikaten robot gibi gözüküyor. Çok kötü.
Sen peki 18 yaşındaki dişlerini gördün mü? Geçen
gördüm abi.
Instagram'da karşılaştım. İşte
Televizyeye benziyor.
Diş hekimi bayağı başarılıymış. Bayağı iyi toplamış gerçekten de.
Ben çok pis linç yiyeceğim bir şeyde ya. Neyse şunu da söyleyeyim. Mesela Joker dedim ya, aklıma Heath Ledger geldi. Sapsarıydı ya dişleri filmde.
Sarı diş de yine sosyal statünün böyle düşüktüğünü gösteriyor. O yüzden gerçekten de önemli. Yani hem böyle bir korku unsuru olarak kullanılıyor bu diş ve diş hekimliği meselesi. Onun dışında sosyal statüyü belirtmesi için önemli oluyor. Ve işte o kastrasyon aslında. Yani dişlerini çekmek aslında o iktidarını elinden almak gibi de kullanıldığı oluyor. İşte de ilk aklıma gelen de Oldboy filmindeki gibi. Sanat tarihinde sembolik olarak nasıl kullanılıyor? Hiç hatırladığın başka bir
yok
eser var mı?
Yok ya. Şu anda hiç. Yani diş sembolizmi. O kadar şeyi ayrı ayrı inceledim mesela işte. Şaraplar, yemekler, et çeşitleri. Yok yani. Yani diş deyince mesela özellikle yine baro düşünüyorum. Bir karşılığı yok yani şu anda. Belki çağdaş sanatta falan varsa da ben bilmiyorumdur. Modern sanatı düşüneyim biraz. Hani şöyle bir gözümden geçiriyorum akımları, eğitimlerde anlattığım sanatçıları düşünüyorum. Yani hatta o kadar paylaşım yapıyorum. Günde hani yüzlerce resme bakıyorum. Her zaman dönüyor dolaşıyorum. Diş çekim sahnesi hep 17. yüzyıl.
O da ilginç. 18-19 demiyorsun, öncesi demiyorsun. Tamamen bir döneme odaklanman.
Ama işte o dönem şey ya, dediğim gibi özellikle yüz ifadesine çok odaklanıyorlar. Ve teatral zenginlik sunuyor diş çekim sahnesi. O yüzden seviyorlar. Yoksa romantizm mesela, doğanın insan karşısındaki üstünlüğünü anlatan, çok epik, görkemli sahneler yapan, romansı, coşkuyu hissettirmeye çalışan resimler. Nasıl yapsın? Rokoko, zengin şenliği, soylu şenlikleri, eğlence, mizah, erotizm, cazibe, pembe tonları. Hani dişçinin burada ne işi var yine? Onun dışında Rönesans'ta falan zaten yok. Ya da en azından benim bildiğim yok.
Bir de şey aklıma geldi. Sen Red Dragon dedin ama Kuzunun Sessizliğinde de mesela Hannibal Lecter'ın ısırmakla da biraz eşleşiyor ya. O maskesi.
Maskesi evet.
Özellikle o ağız bölgesini kapatması vesaire de ilginç.
Bu şeyi anlatmıştım ya sana. Netflix'te bir tane belgesel var. 4 bölümlük seri katili anlatıyor diye. Ramirez diye. 37 okay. kişi mi ne öldürüyor seri katil. Ve abi o zaman o kadar gerilmiştim ki şey de yok. Hani demiştim ya bir şerifin bir çizgisi bir skalası bir şey de yok yani. Hani böyle kadın erkek yaşlı genç önüne çıkan herkesi öldürüyor. Ve çok canice çok vahşice öldürüyor. Ve cesetleri ısırıyor daha sonra. Bir bakıyorlar dişleri inanılmaz çarpık. Ve dişle herifi teşhis ediyorlar. Bayağı uzun süre o kadar kötü dişli birini arıyorlar yani. Onun da seri katilin adını yazın da bir bakın Ramirez, Richard Ramirez yazın da bakın dişlerine. Çok fena yani o tam hani kötü adam imajının gerçekteki versiyonu işte sana.
Güzel yine faydalı bilgiler paylaştığımızı düşünüyorum.
Sürçülisan ettiysek linç yemeyiz.
Muhtemelen sen etmişsin galiba bu bölüm.
Niye ki?
Kaç kere dişçi dedik acaba? Bak mesela saymadım. Muhtemelen böyle bir şey yaptım. Bir yerde yakaladım seni bu arada. Dişçi dedin ama düzeltmedin.
Yani işte ağız alışkanlığı artık bu bölüm içerisinde şey evet. olabilir. Biz de aynı hassasiyeti göstermeyebiliriz mesela. Onlar benim mesleğimi ne kadar düzgün söylüyor da biliyorlar.
Mesela sanat tarihçisi dendiğinde böyle şey oluyor musun?
Sanat tarihçi değil. Ben de gidip duyar mı Kasım Erkek? Sanat tarihçisi falan diye. Herkes düzelteyim mi? En azından onların ne iş yaptığı belli. Bizim ne iş yaptığımızı biz insanlara anlatamıyoruz, açıklayamıyoruz.
Mesela sinemacı kelimesini sevmem. Ne sinemacı ne yani? Mesela bir sürü meslek dalı var. Hangisi acaba?
Sinema satıyor. Gel.
Hele filmci küfür gibi bir şey. Hani birisi benim yaptığım bir işe filmci dese bayağı kişisel anlıyorum. Bak bu
o burada bir empati kurdum. Oluyor. İşte filmmaker falan yazıyorlar ya böyle. Aktör.
Biraz da dalga geçmek için kullanılıyor sanki filmci.
Filmci.
Sinemacı, filmci.
Ay şey gibi oluyor. Pornocu gibi oluyor. Olabilir. Ama filmci deyince öyle anlanır, öyle şey oluyor yani. Mesela bize ikimize de şu an aynı gelmiş. Belki bizle alakalı bir şeydir.
Belki de. Güzel. Bu bölümümüzü de sonlandırdık. Bir kere daha sponsorumuz Akademi Lazer Diş'e teşekkür edelim.
Evet, bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya, önümüzdeki hafta bir başka diş macerasıyla, başka başka diş hekimi olayları ve sanat tarihinde sinemada zorlama konularla başka diş filmleri, diş sanatı, dişli hikayeler, dişli hikayeler, dişli karakterler böyle yaklaşık 10 bölüm çekmeyi planlıyoruz. Evet tabii ki de böyle olmayacak. Bundan sonra ne yapacağız? Artık bildiğimiz gibi normal konularımıza geri döneceğiz.
Evet, bizdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Celil'in bu latifesiyle sonlandırıyoruz bölümümüzü. Gelecek hafta yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.